Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programı ile yine karşınızdayız efendim. Bugün aileyi konuşacağız. Her zaman olduğu gibi stüdyoda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Değerli dostlar, aile gerçekten çok önemli bir kurum. İlk sosyal grup, evrensel bir kurum. Bugün inşallah bu konu etrafında hocamızla bazı değerlendirmelerimiz olacak. Aile, insanın en derin ve en köklü kurumu. Bütün insan toplumlarında bulunan ilk grup diyebiliriz. Bu manada evrensel, sosyal bir yapı. Beşikten mezara kadar insanlar ömürlerinin %95'inden fazlasını aile içerisinde, ailenin etrafında veya aile için harcıyorlar. Bu manada aile kurumu gittikçe artan bir ölçüde önem kazanıyor. Dönüşse de bir takım yapısal değişikliklere uğrasa da hala en önemli kurum diyebiliriz toplum içerisinde. Aile sosyalleştirme, şahsiyeti geliştirme fonksiyonunu ifa eden toplumdaki en önemli ünite. Bir takım yeni kuruluşlar, kreşler, yurtlar, okullar bu fonksiyonu paylaşmaya çalışsa da ailenin yerini tutamadığı da bir takım gelinen eğitim neticeleri, kurumsal eğitim faaliyetleriyle varılan neticeler sonucunda hiçbir kurumun ailenin yerini tutamadığı da ortaya konmuş oluyor. Hocam şöyle bir baktığımız zaman aileye birçok tanımla karşı karşıyayız. Evet. Yani ailedeki fertlere, fert sayısına, devirlere, bir takım insanlık tarihindeki devirlere, bölgelere, dinlere göre değişiklik arz ediyor aile, evet, yapısı. Evet. İşte geniş ailelerden, küçük ailelerden, çekirdek ailelerden bahsediliyor. İşte hakimiyetin anne babada olmasına göre bir takım sınıflandırmalar yapılıyor. Eş sayısına göre bir takım sınıflandırmalar yapılıyor. Şöyle kısaca bir insanlık tarihi içerisinde bir aile tarihine bir baksak, ailenin, evet, önemine bir baksak neler söylemek istersiniz?
İnsanlığın aslında en kadim varlığı aileyle birlikte kendisini gösteriyor. Ev dediğimiz şey ailenin nüvesi. Bir bakıma aslında menzil dediğimiz, varlığın menzili dediğimiz şey ev. Ev ise aileyi oluşturan nüve, temel, çekirdek yapı. Ve biz İbni Hişam'dan hareket edersek, İbni Hişam'ın rivayetine göre yeryüzü yaratılmadan önce ruhlar aleminde 2000 yıl önce Kabe yaratılmıştır. Kabe Allah'ın evi. Kabe bir ev, beyt. Dolayısıyla ruhsa ruhani alemde veya metafiziksel alemde aslında insanların ilk evi olarak Kabe karşımıza çıkıyor. Kabe'nin var olması çok büyük bir değer taşıyor. Allah'ın evinin insanların evi olarak yeryüzünde müşahhaslaşması aslında. Ve biz bütün bir aslında insanlığın evrensel ev hikayesini bu menzil etrafında olan olaylarda görebiliyoruz. Hazreti Adem ve Havva'nın hikayesinde, Hazreti İbrahim'in özellikle, Hazreti Hacer, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, anne, baba, çocuk, bunlar arasındaki ilişkiler, ev, işte Kabe'nin yapılması, duvarları, aslında duvarları bir bakıma evin içini ve dışını, sınırlarını, helal ve haramı simgeleyen bir şey. Dolayısıyla kadim bir geleneğin ilk varlığı olarak karşımıza ev çıkıyor. Daha toplum yokken aslında, sosyal gruplar yokken, kültürler yokken ev vardır ilk defa. Ve bu evle birlikte aile ortaya çıkıyor. İnsan varlığının devamında ev en temel öneme haiz olduğunu bununla görüyoruz, bununla anlıyoruz biz. Dolayısıyla orayla başlayan bir evin varlığı, evin hikayesi. Biz kendimizi farklı tarihlerde, farklı geleneklerde, farklı ev arayışlarıyla yüz yüze bulsak da değişmeyen, öz olan, ezeli olan, bizim için model olan, ideal olan bu evdir aslında. Bu evle kendimizi sürekli karşılaştırarak, mukayese ederek, gözden geçirerek evin ne kadar uzağında, ne kadar yakında olduğunu, gerçek hakikati temsil eden aileyle ne kadar uzak, ne kadar yakın olduğumuzu oraya bakarak, oradan kendimizi seyrederek anlayabiliriz. Farklı toplumlarda zaman içinde tabii kadim geleneklerde hep aile vardır. Farklı biçimlere bürünse de. Yani hangi medeniyete, hangi tarihsel döneme bakarsak bakalım, ev, aile, kadın, anne olarak önemli, erkek baba olarak önemli, çocuk evlat olarak önemli. İnsanların birinci derecedeki kimlikleri budur. Önce evle tanımlanır, anne ve babayla tanımlanır. İşle ilgili tüccar olmak veya işte öğretmen olmak veya işçi olmak veya çiftçi olmak, çoban olmak, mesleki kimlikler bu ev kimliğimizden, aile kimliğimizden daha sonra gelir. Onların alt kimlikleri olarak görmek mümkün. O nedenle aslında kadim geleneklerde evin bütün dinlerde, Hristiyanlıkta, İslamiyet'te ve Yahudilik'te bunlar karşımıza çıkıyor. Diğer dinlerde de öyle. Ev çok temel, çok vazgeçilmez, hayata anlam veren bir alan olarak görülür. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de işte iskan, yerleşme, sükun, huzur verenme ile eş anlamına geliyor.
Aslında hocam yani İslam kültüründe mesken kelimesi kullanılıyor, evet, değil mi? Yani mesken, evden ziyade evet. Sükun.
Sükuna erdiren, huzur veren yerdir. İnsan çocuğuyla, eşiyle, sükun bu eviyle, ortamıyla beraber süküne varır. O nedenle aslında ev kadim geleneklerde her açıdan bu yönleriyle düşünülerek dizayn edilmiştir. Mimarisi de öyledir, konumlandırılması da öyledir. Yüklenen anlam da öyledir. Huzur aranacak yer evin dışında olan bir yer değil. Huzur aranacak yer mesken, insana sükun veren, dünyanın telaşlarından, ticaretin, işte çalışmanın, toprağın, diğer birçok gailenin içinde insanı çekip alan, insana sükunet veren yer evdir. Bu kadim geleneklerde böyle olmuştur. Fakat modern gelenekte, modern dönemde yeni bir aile geleneği ortaya çıkıyor ve bu gelenek hakikaten o kadim gelenekten farklılaşıyor ve ev bir yönüyle meskenet olmaktan çıkıyor. Ev sıkıcı olan bir şey olmaya başlıyor. Artık anne baba çocuk arasındaki ilişkilerin sınırları değişiyor. Aile kadim geleneklerde büyük bir yapıdır. Orada çocuk hem eğitim alır, hem sanat öğrenir, hem zanaat öğrenir, hem dünyayı öğrenir, hem kültürü, inancını öğrenir. Aile o nedenle çok işlevleri olan bir yapıdır. Büyük anne ve büyük babaya bakılır. Zaten çocuklara anne ve baba bakar, belli zanaatlar öğretir, yetiştirir. Belli bir yaşa geldikten sonra çocukları onunla ilgilenmeye, ona bakmaya sorumludur. Henüz daha emeklilik, sigorta ve gibi modern çözümler yoktur zaten. O nedenle çocukla baba eşlerin birbiriyle ilişkileri daha aile içinde bir takım rollerle düzenlenmiştir. Aile dışında devlet gibi işte yok sosyal emeklilik kurumları gibi yok sığınma evleri gibi huzur evleri gibi yapılar yoktur orada. İşte modern dönemde bu farklılaşıyor. Modern dönemde çok ciddi bir kopuş yaşanıyor aslında. Biz evden kopmaya başlıyoruz adeta. Ev bizim ana varlık alanımızken, bizim menzilimizken, menzilimiz olmaktan çıkmaya başlıyor. Her şeyden önce endüstrileşme dediğimiz bir devrimle beraber aile tarumar edilmeye başlanıyor. Artık anne, baba, çocuklar bahçede, tarlada, işte koyun güderken, beraberken, beraber hayatlarını sürdürürken endüstrileşmeyle birlikte bunlar ayrışmaya başlıyor. Çocuklar anaokuluna gidiyor veya okula gidiyor. Anne başka bir yerde, fabrikada, atölyede, başka bir kurumda çalışıyor. Baba başka bir yerde. Sabahleyin çıkıyorlar, akşam dönüyorlar. Farklı alanlarda, farklı yerlerde çalışıyorlar. Bu ailenin bütünüyle bir anlamda varoluşsal olarak parçalanması demek zaten. Dolayısıyla artık endüstrileşme aileyi hem küçültüyor, işte diyor ki ailenin tanımı nedir? İlkokuldan itibaren bize öğretiyorlar. Anne, baba ve çocukların aynı çatı altında yaşamasıdır. Çok materyalist bir aile tanımı, varoluşsal ve anlam boyutu ortaya konmayan bir tanımlamadır.
Çekirdek aile diye bir kavram.
Sayılara indirgeniyor. Evet. Çekirdek deniyor bunu. Nerede bunun büyük annesi, nereden büyük babası? İşte nerede bunun işte ne bileyim
dedesi, ninesi.
Dedesi, ninesi. akrabası, halası, teyzesi, aile bir sosyal bağlam içinde varsa anlam kazanır. Bir sosyal bağlamdan soyutlayarak ele aldığımız zaman o aileyi aile olmaktan çıkarmış oluruz. Yani balığı sudan çıkarmak gibi bir şey. Ona yeni bir alan kuruyor endüstri devrimiyle beraber. Modernleşme zaten iki anlamda aileye ciddi anlamda darbe vuruyor. Bir tanesi bu endüstrileşmeyle aileyi sadece bir tüketim, üretim ve tüketim çarkı içine yerleştirmesi. Aile kar, zarar, doğurganlık, sayısallık açısından materyalist bir biçimde tanımlanıyor. O nedenle efendim işte toplumun, fabrikanın, üretimin insana, iş gücüne ihtiyacı varsa doğurganlık artsın deniyor. Eğer fazla yoksa ihtiyacı, bunun maliyeti çoktur. Dolayısıyla doğurganlığı azaltalım. Malthus 1800'lü yıllarda nüfus teorisini geliştiriyor. Ve nüfus teorisinin temelinde de bu vardır. Aslında tam bir aile mühendisliğiyle karşılaşıyoruz. Toplum mühendisliğinin en çarpıcı pratiklerinden birisi bu aile mühendisliğinden vardır. Doğum kontrol ediliyor, doğum yönlendiriliyor, doğum düzenleniyor, doğum dizayn ediliyor. Dolayısıyla çok garip bir biçimde hep ailenin özgürleşmesinden bahsedilir. Paradoksal bir biçimde. Çocuğun, bireyin, eşin, kendi eşine karşı, çocuğun anne ve babasına karşı özgür olması istenir. Aslında öte yandan biz daha derinden baktığımız zaman hiç de modern dönemde özgür bir konsept içinde varlığını sürdürmüyor aile. Bir sürü bağımlılıklar var. Her şeyden önce dediğim gibi zaten aile planlamaları uygulayan devletler, siyasi iradeler, ülkeler aileyi geniş manada yönlendiriyorlar, kontrol ediyorlar. Şu kadar çocuk yapacaksın. Efendim az oldu. İşte şimdi Avrupa'da eskiden azaltırlardı. Malthus diyordu ki işte insan nüfusu çoğalıyor. Sağlık imkanları arttı. Hastalıklara çözüm bulundu. Yiyecekler arttı. Çünkü bir dönem Avrupa'da insanlar yiyecek bulamadığı için ölüyorlardı. İşte patates geldi yeni dünyadan. Avrupa'da çok yaygın kullanılan, hala da öyledir. Ne yemeği yerseniz yiyin, Avrupa'da önünüze bir chips dedikleri patates koyarlar. Toplumun derinliğine kadar inmiş, işlemiş. Dolayısıyla o patates hakikaten o ölüm çözümüne maddi olarak katkı sağlamış. Şimdi diyorlar ki işte yani bu çoğaldı nüfusu artık. Beslenme de var, sağlık imkanları da var. Bu gidişle aç kalacağız. Ne yapalım? Nüfusu azaltalım. Nasıl azaltacağız? İşte başlıyorlar tartışmalar. Kürtaj meseleleri ortaya çıkıyor. Doğum kontrolleri tartışmaları ortaya çıkıyor. Kadınların bu beden benimdir. Ne kocama, ne eşime, ne aileme, kimseye hesap vermem gibi göründüğünde çok özgürlükçü tepkiler ortaya çıkıyor.
Benim bedenim, benim kararım.
Evet, aslında bu tabii o dönemin endüstri anlayışının, ulus devlet anlayışının aile politikalarıyla bütünleşen bir kadın politikasıdır. Böylece nüfus dengelenir, aşağı çekilir. Ama bir süre sonra Avrupa'da bugün yine karşılaşıyoruz. Nüfus azalıyor, ihtiyarlaşma ortaya çıkıyor. İhtiyarlık bizde de yeni sosyolojide artık var. Avrupa sosyolojisinde, antropolojisinde, sosyal hizmet çalışmalarında en önemli temalardan birisi. Başlıyorlar doğurganlığı nasıl artıralım? Bunun için kampanyalar düzenliyorlar ama tabii bu kampanyaları Türklerin yaşadığı mahallelerde yapmıyorlar. Çünkü Türkler zaten çoğalıyor ve Türklerin çok fazla çoğalmasını da istemiyorlar. Böyle de bir enteresanlık var yani. Bu humaniter gözüküyor gibi ama yani ne kadar aslında ulusçu, ne kadar milliyetçi politikalarla da bütünleştiğini, aile meselesinin karşımıza çıkıyor.
Evet. Hocam şunu merak ediyorum. Birazdan da yine konuşacağız. Modern zamanlarda aileyi belki biraz daha gündemimize alacağız. Hı hı. Bir takım dönüşümler var. Yani yapısal tedbirler var. İşte aile fertlerinin sayısını azaltma, arttırma filan. Fakat tarih boyunca şu hiç olmuş mudur? Benim bildiğim işte Eflatun'la Aristo arasında böyle bir şey var. Yani aile kurumunu toptan lağvedelim, toptan ortadan kaldıralım gibi. İşte Eflatun diyor ki çocuklar doğsun devlete verilsin. Devlet onları en iyi şekilde yetiştirir. İşte herkese eşit mesafede iyi bir vatandaş olarak yetiştirir diyor. İşte Aristo Politika işte kitabında diyor ki ya ailesini sevmeyen devleti sever mi diyor. Yani ilk sevgiyi ailede alması gerekir diyor. Ya da işte Marksist teoride ailenin aslında bir mülkiyet iddiasından ortaya çıktığı.
Evet.
Hatta ilk zamanlarda işte nesebin anaya dayalı olduğunu, çünkü böyle çok serbest bir cinsel hayat olduğunu, dolayısıyla ancak çocuğun ilk zamanlarda işte kim doğurduysa ona ait olabileceğini, hatta nesebin bile anneye ait olduğu söyleniyordu. Yani benim gördüğüm bir böyle ilk Yunan'da böyle bir tartışma kayıtlarda, bir de böyle Marksistlerin bir direkt aile kurumuna karşı böyle bir şeyi var. Bu şey midir? Yani itibar yani bu, alınacak bir şey midir?
Bu önemli yani, bir
günümüzdeki,
çizgi.
Günümüzdeki bütün bu dönüşümleri ailenin yok edilmesi olarak mı görmemiz, nasıl okumamız gerekiyor?
Şimdi bu önemli bir mevzu hakikaten. Birkaç açıdan, bir tanesi aileyi bütünüyle sitenin yönetiminin bir mülkiyeti olarak görme yaklaşımı var. İşte Platon'un Kallopolis, güzel kent diye ütopyası olarak tanımladığı kentinde devlet kitabı işte orada anlatıyor. Diğer kitaplarında da ve aileyi daha çok devletin mülkiyeti olarak görüyor. İşte bir sitede şu kadar nüfus yaşamalı, bu nüfus şöyle olmalı, kadın ve erkek devlet için çocuk doğurmalı, belli bir yaşa geldikten sonra çocukları almalı ve kadın ve koca ayrı kendi işlerine bakmalı gibi. Böyle antik bir sosyalist yaklaşımı Platon ortaya koyuyor. Daha sonra bunu Rusya belli ölçülerde uygulamaya koyuyor. Yani üreme politikalarını çok gayri insani bir biçimde gerçekleştirmeye çalışıyor. Hatta Platon'a göre eğer sitede doğarken özürlüler varsa, yani sitenin bir varlığına katkı sağlayamayacak biçimde özürlü olarak dünyaya geliyorsa bir takım insanlar, bunlar zararlı ve dolayısıyla bunların da sitenin hakimi, savcısı, adaleti temsil eden en yetkili kişisi tarafından katledilmelidir. Yani çok vahşi bir nüfus planlaması aslında bir yönüyle bu. Aynı şey aslında 16. yüzyılda Güneş Kenti, Campella'nın Güneş Kenti ütopyasında da görüyoruz. Orada da benzer bir biçimde kadın ve erkek sitenin ihtiyaç duyduğu, devletin ihtiyaç duyduğu birey için bir araya gelmeli, beraber olmalı, çocuk doğurmalı. Ondan sonra belli bir yaştan sonra onlar ayrılmalı, aile diye bir varlıktan söz etmiyorlar. O çocukları alıp yetiştirmeli. Rusya'da bunlar belli ölçülerde, belli dönemlerde uygulanmış. Yine mesela Hitler'in işte üstün ırk üreme politikaları var. Benzer bir biçimde. Tarih içinde bunu farklı biçimlerde görüyoruz. Arap toplumunda cahiliye döneminde aynı şekilde çok kaba bir vahşi, Platon'da bahsedildiği gibi veya Campbell'dan bahsedildiği gibi vahşi bir aile planlaması uygulaması var orada
kız
da.
Kız
çocuklarının öldürülmesi, katledilmesi. Çünkü kızlar doğurganlığı temsil ediyor. Ve onlar fazla doğumla beraber nüfusun artacağını ve aç kalacaklarını düşünüyorlar. Aslında Malthus'un cahiliye dönemdeki temsilcileri veya Malthus da modern dönem bir cahiliyeyi temsil ediyor. Fark etmiyor yani. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de çocuklarınızı rızık endişesiyle korkutmayın diyor. Ve işte İslam'ın en karşı çıktığı konuların başında da bu yer alıyor. Bu tabii aileyi bu şekilde, yani devletin mülkiyeti olarak tanımlamak, ailenin kendi içinde bağımsız bir varlık olarak var olmasına saygı duymamak demektir. Bu komünizmde çok trajik bir biçimde uygulanmış. Ama ulus devletlerde de belli biçimlerde uygulanmış. Modernleşmeyle beraber nasıl endüstri devrimi aileyi kar zarar mekanizmasının bir parçası olarak görmek, ona göre nüfusu çoğaltmak, azaltmak, kadın erkek ilişkilerini tanımlamak, kadının özgürlüğü adı altından aileden onu kopararak fabrikalarda ve diğer yerlerde daha kolay iş gücü haline getirme mücadelesini vermişse, ulus devletler de burada yeni mektepler, okullar sistemiyle beraber çocukların eğitimine bütünüyle yön vermek istemiş. Artık çocuklar anne ve babalarına karşı saygılı olan, itaatkar olan, onları dinleyen varlıklar olmanın yanında daha çok işte okullarda öğretmenlerin getirdiği yeni eğitim politikaları, ulus devletin öngördüğü yaşam tarzı, bunlara karşı bir sadakat talepleri öne çıkıyor. Tabii modernleşme ile beraber popüler kültürün getirdiği şeyler de var. Yani aile menzil olmaktan çıkarıldıkça çocukların önüne başka şeyler, modeller konuyor. Bir yandan işte babaya itaat etmek, babanın sözünü dinlemek, ataerkillik diye eleştirilir veya kadının kendi kocasına saygı duyması ataerkillik diye eleştirilir, reddedilir. Ondan sonra bu eleştiriyle kadın, çocuk vesaire ailenin sadakat bağlamından çıkarılır, aile dışındaki sadakatlara çağrılır. Bunlar çeşitli sporcular, artistler, siyasi liderler, komutanlar, başka yoğun olarak popüler kültürde artistler, sanatçılar oluyor tabii bunlar, sporcular evet. oluyor. Dolayısıyla burada da artık anne ve baba önemli otoriteler olmak, saygın insanlar olmak, onların tecrübelerinden yararlanmak yerine gençliğin, çocuğun bunların karşısından özgürleştirilmesi adı altında bu ilişkiler ciddi anlamda zedeleniyor aslında. Ve biz bugün çocuklarımızı kendimize olan ilişkilerine baktığımızda bir sadakat ilişkisini önemsemiyoruz, dışlıyoruz. Ama halbuki dışarıda birçok başka sadakat ilişkilerine koşuyorlar yani. Oralara yöneliyorlar. Onlarla özdeşim kurmaya çalışıyorlar ciddi bir biçimde. Bu işte modernleşmeyle birlikte ailenin hem yapısal olarak değişmesi, işte bahsettiğimiz çekirdek aile dönüyor, küçülüyor, fonksiyonları da azalıyor. Artık aile çocuğu eğiten bir yer olmaktan çıkıyor. Bir zanaatkarlık öğreten bir yer olmaktan çıkıyor. Ondan sonra dini eğitim veren bir yer olmaktan çıkıyor. Bir sürü şey işlevini kaybediyor.
Yani tabii yönü kaldı sanki değil mi hocam? Yani biyolojik büyük anne, olarak
büyük babaya evet. bakma, beraber olma yönü bitiyor. Evet. Dolayısıyla çok işlevleri çok çok sınırlı. Bunun yanında ulus devlet çeşitli kurumlar üretmiş. Bu kurumların ailenin fonksiyonlarını yerine getireceğine inanıyorlar. Hatta bazı sosyologlar diyor ki toplumsal evrimle birlikte aile birçok fonksiyonlarını kaybedecek, zaman içinde aile de yok olacak. Halbuki biz dediğimiz gibi yaratılışın temelinde ev vardır. Yaratılışın temelinde ev varsa, Beytullah varsa, Allah'ın evi varsa bu insanlığa ciddi bir mesajdır. Ve Hazreti İbrahim'in hikayesiyle somutlaştırılmıştır. Bu var oldukça yeryüzünde insanlar evsiz yaşayamaz. Evsiz yaşayabilirler ama işte sükun, huzur, muhabbet bulamazlar yani.
Evet. Yani hocam ailenin iki yönü var. Bir tabii yönü var. İşte evet. bir yavrunun dünyaya gelmesi, çocuğun dünyaya gelmesi için işte karı kocanın bir arada bulunması evet. Gerekiyor. Bir de tabii yöne dahil edebileceğimiz işte psikolojik bir yönü vardı ailenin. İşte aile hı-hı. içerisinde sevgi, şefkat, himaye, yardım, sahip olma duygusunu tadıyorduk. Bir de diğer zihni yönleri var işte çocuğun yetişmesi, gelişmesi, bir takım anneanneleri öğrenmesi, inançları kabullenmesi, aktarması gibi. O tabii yön sanki asli yöndü ama evet. o da sanki şimdi bozulmaya deform olmaya başladı. Yani işte evlilik dışı çocuklar yapılıyor. İnsanlar evlenmeden evet. çocuk sahibi oluyorlar. Hocam Ivan Illich diye bir adam var. Hani onun Okulsuz Toplum diye bir kitabı var. Siz demin onları söylerken o aklıma geldi benim. Orada diyor ki eskiden diyor insanlar diyor hani evlerinde ölmeyi ya da evde doğum yapmayı bir kadın şeydi buydu diyor yani asalet, asillik göstergesi buydu diyor ama şimdi diyor bir hastanede yaşam ünitesine bağlı olarak ölmezseniz ya da siz apar topar hastaneye yetiştirmezlerse siz yoksul kabul ediliyorsunuz değil mi hocam günümüzde? Evet. Ya da işte evde doğum yapan bir kadından bahsedilmiyor. Yani hep böyle bir aileye alternatif kurumlar gibi, aileyle mücadele eden kurumlar gibi dışarıdaki kurumlar. Hocam kısa bir ara verelim ardından tekrar devam edeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz aileyi konuşuyoruz. İlk bölümümüzde aile nedir, tarihsel gelişimi, farklı kültürlerde ne ifade ediyor bu konuları ele almış olduk. Bu bölümümüzde biraz daha aileye etki eden unsurlar nelerdir, günümüz modern ailesi nereye gidiyor, bu dönüşüm nereye varacak bunları konuşmaya çalışacağız. Hocam ben şunu sorarak başlamak istiyorum bu bölümümüze. Arada da konuştuk sizinle. İlber Ortaylı'nın Osmanlı Toplum Yapısında Aile diye bir kitabı var.
Evet.
Orada şöyle bir tespiti var hocanın. Diyor ki işte bugün Türk aile yapısı konuşulurken, tartışılırken sadece iki ana etken ele alınıyor. Ama bir sürü ara etkiler de var Türk aile yapısını değiştiren, dönüştüren diyor. Bu iki ana etkeni sayarken de işte İslam öncesi göçebe Türk toplumunda aile yapısı, genelde diyor Türkiye'de aile bir buna göre değerlendirilir, buna çarpılır. İslam öncesi Türk toplum yapısı. İkincisi de işte sadece İslam hukukunun bir kısım ihtiyaçlarına göre şekillenmiş bir aile yapısı. Halbuki bunun dışında bir sürü uygulamalar da var diyor. Bu manada baktığımızda hani İslam aileyi nasıl şekillendirmiştir? Yani fıkıh ne katmıştır diyebiliriz hocam buna. Ki bunun içinde birçok mesele var. İşte ehliyet meselesi bunun içine giriyor. İşte İslam kadına nasıl bir ehliyet vermiş? Velayet meselesi giriyor. Mülkiyet meselesi giriyor. Belki çok uzun konular ama yani bu manada aileyi şekillendiren, aileye şekil veren ana unsurları nasıl değerlendirebiliriz? Gerçekten bir millete ait örflerin, anneannelerin dışında, dinin dışında aileyi başka şekillendirici unsurlar neler olabilir hocam?
Evet, evet. Tabii İslam her şeyden önce dediğimiz gibi Allah'ın kelamında ailenin, evin ne olduğu konusunda bize çok temel ilkeler veriyor. Temel yaklaşımlar bize sunuyor. Biz oradan hareketle aileyi anlamaya çalışıyoruz. Ama bunların Hazreti Peygamber'in yaşantısı, Hazreti Peygamber'in hadisleriyle beraber düşündüğümüzde buradan aile konusunda, kadın erkek ilişkileri konusunda, çocuklara davranma konusunda birçok ilkelerle karşı karşıya kalıyoruz. Ama bunun ruhu nedir? Temel özellikleri nedir? Fıkıh kitaplarında bunlar sistematize edilmiş. Mesela İhya-i Ulumiddin'de nikah bahsi vardır. Aile, evlilik, bu mevzular nikah bahsinde ele alınır. Dolayısıyla bütün bunlara nikah kitabı denmesinin bir anlamı var. Demek ki İslam'da öncelikle bir aile nikahla başlar. Nikah bir sözleşme ama salt düzeyde bir hukuksal sözleşme değil bunun. Ruhani boyutu da olan bir sözleşme aslında. Allah'la da bir sözleşme. Sonra burada İslam düşüncesinde aile konusunda temel daha çok annenin ve babanın anne ve baba olarak görevlerini yerine getirmesi, anne ve baba rollerini birinci derecede önemsemeleri, çocukların işte ağabeylik, ablalık, evlatlık rollerini önemsemeleri. Bu ilişkiler daha çok bir iktidar ilişkisi, bir egemenlik ilişkisi olarak okunmaz efendim. Aile işte yok demokratik aile, yok ataerkil aile, yok otoriter aile gibi modern sosyolojinin yaptığı tanımlamalarla aile tanımlanmaz. Çünkü bu tanımlamalarda çoğunlukla otorite ilişkileri, iktidar ilişkileri ile bakılıyor ve daha çok bunlar arasındaki ilişki bir çatışma ve egemenlik üzerinden gidilerek okuluyor. Oysa İslam'da dediğimiz gibi aile çatışmalar ve iktidar bakışıyla okunmaz. Bunun yerine Allah'la olan samimiyet, muhabbet ve inancına karşı sorumluluklarını yerine getirme temelinde ifade edilir bu. Ve yine biz bu değerler boyutuyla beraber yapısal olarak İslam tarihinde ailelere baktığımız zaman tek bir aile biçiminden bahsetmek zor tabii. Şehir ailesinin farklı özellikleri var. Köy ailesinin farklı özellikleri var. Aşiret yapıları içinde yaşayan ailelerin farklı özellikleri var. Örneğin genellikle oryantalistlerin tahayyül ettiği bir İslam ailesi vardır. Ve bu 19. yüzyılda çok ciddi anlamda tartışmalara neden olmuştur. Kadın kafeste yaşar. İşte yüzünde peçe vardır. Bu bütün dünyaya kapalı olması anlamına gelir. Hatta işte Afganistan'ı Amerika Birleşik Devletleri işgal ettiğinde orada da yine aynı imgeyi kullandılar. Bu 19. yüzyılda oryantalistlerin kullandığı imge. Ve bunun üzerine bir sürü tartışmalar var. Bizim Müslüman alimler de aydınlar da İslam'da kadının özgür olduğunu, böyle olmadığı yönünde savunmacı cevaplar vermişlerdir.
Hocam eskiden bu gravürlerde resmediliyordu. Evet. O cumbaların arkasında. Evet. Ay şimdiki modern zamanlarda da işte National Geographic muhabirleri, evet, gidiyor, çekiyorlar. Hatta o fotoğraflarla da ödül alıyorlar.
Evet.
Yani.
Bu İslam ailesini bunlara indirgemek çok büyük bir yanlışlık. İslam coğrafyası çok büyük bir coğrafya. Çeşitli kabilelerin, çeşitli kültürlerin, çeşitli milletlerin yaşadığı bir coğrafya. Dolayısıyla İslam çok geniş ve esnek bir din. Onun yorumu bu dediğimiz kabile varlıklarına, tarımsal alan varlıklarına, kent kültürü varlıklarına göre içtihat edilebiliyor, yorumlanabiliyor. Birbirinden farklı aile biçimleriyle de karşılaşabiliyoruz burada. Mesela biz Anadolu'dan baktığımız zaman aslında ve Osmanlı coğrafyasına baktığımız zaman kısmi olarak ben de biraz bu konuyu araştırdım. Bursa Şeriye Sicilleri ve İstanbul Şeriye Sicillerini, bunlar artık latinize edilmiş ve önümüze konmuş. Bunlara baktığımızda kadınların ciddi anlamda sosyal hayata katıldıklarını görüyoruz. Mesela avrat pazarları diye bir fenomen vardır. Avrat pazarları kadınların ürettiklerini götürüp sattığı pazarlara verilen isimdir. Bugün hala İstanbul'da avrat pazarı ismi kullanılıyor. Fatih'te kullanılıyor. Mesela yine işte Haseki'de, Haseki semtinde aynı şekilde
sosyete avrat pazarı var. Diyorlar hocam. Bugün kadınlar yani daha çok müşterileri.
O modern biçimde yansıması. Ama mesela ben 92 yılında Aydın'a gitmiştim. Aydın'da bir pazarda, yani Aydın'ın normal caddelerinde başörtülü pek yoktu. Ama bir yer gördüm, topluca kadınlar örtülü ve köy örtüleri var üzerinde. Daha sonra Söke'de ve diğer yerlerde bazı öğrencilerime araştırma yaptırdım. Hala devam eden avrat pazarları var. Yani kadınlar ürettikleri ürünleri getirip satıyorlar. Dolayısıyla kadının sosyal hayata şehirde de katıldığı, ticari anlamda katıldığı şeyler görüyoruz. Bursa'da yine mesela Gemlik'te yaşanan bir somut olayı verelim örnek olarak. Gemlik'te kadınlar pazarda yer açmak istiyorlar. Lonca'dakiler şikayet ediyor ve kadıya gidiyorlar. Daha sonra bu pazarda yer alıp satış yapmak isteyen kadınlar haklı görünüyor. Dolayısıyla İslam toplumlarında aslında kadının sosyal hayata katılması, oryantalistlerin tasarladığı gibi de bir aile yapısının olmadığını görmek mümkün. Kadınların özel mülkiyet edinmesi, Konya Şeriye Sicilleri üzerine yapılan çalışmalarda yine aileyi temel alarak yapılan araştırmalar var. Orada da örneklerini görüyoruz. Ciddi anlamda mülkiyet edinen kadınlar, kocasında boşandığı zaman bu tartışmaları yaşayan ve mülkiyetini geri alan kadınlar. Dolayısıyla aslında tekil, yekpare, homojen bir aile yapısından bahsetmek mümkün değil sosyolojik olarak. Değerler olarak elbette ilham aldığımız temel düsturlarımız vardır, aynıdır. Ve orada işte sadakat vardır, orada helal ve haramın sınırları bellidir. Ama bunların sosyal hayata yansımasını bize çok daha geniş, zengin, büyük imkanlar getirdiğini görmek mümkün.
Yani hocam bu şehre, taşraya, coğrafyaya, statülere, belki mahallede mahalleye değişen bir yapı o zaman.
Kesinlikle. Yani şimdi töre cinayetleri yaşanıyor Türkiye'de. Bu töre cinayetleri bugün Türkiye'de yaşanıyor diye sadece Türkiye'de yaşanmış demek çok yanlış bir şey. Meksika'da bunlar çok ciddi anlamda yaşanmış. Tarihte en büyük töre cinayetlerin, kan davalarının yaşandığı yerlerden birisi mesela Ege'deki Rumların yoğun olarak yaşadığı adalarda olmuştur. Bunlar çoğunlukla kabile kültürüyle ilgili bir şeydir. Ama biz bugün Türkiye'de tartışırken namus kavramı etrafında tartışıyoruz ve adeta namus kavramını ağzımıza almakta korkar hale geldik. Halbuki mesela namus kavramı bizim aile değerlerimizin en temel unsurlarından birisidir. Bu bir mahremiyet paradigmasıdır. Kadın ve erkek ilişkilerinin mesafesini imgeler, anlatır. Değil mi?
Evet.
Erkeğin ve kadının cinsiyet rolleri konusundaki sorumluluklarını hatırlatır. Bir kültürdür yani. Yüzyıllarca sürüp gelen çeşitli imgelerle, davranışlarla, sözlerle bir bagaja sahiptir. Biz bugün yaşanan bazı yanlış tutumlarına bu kavramı yapıştırırsak o kavramın içini boşaltmaya başlarız. Ve dolayısıyla bir kavramın büyük bir varlığını, bagajını yok etmiş oluruz. Hayatımızda bir boşluk ortaya çıkar.
Tabii. Ya biz, ve hocam özür dilerim. Evet. Nasıl içinin boşalttığı çok önemli bir şey söylediniz. Sonra tutup işte Türkiye'nin en popüler şarkıcıları da işte namus belası diye de şarkı yazıp içinde evet. boşaltmaya da çalışıyorlar evet. yani.
O bir de bana çok dokunan açıkçası yine 2 yıl önce bir gösteri vardı ve bu gösteride işte bazı kadın gruplar, yani işte lezbiyenler vesaire, haklarını istemek için biz kimsenin namusu olmayacağız gibi sloganlar atıyorlar.
Evet.
Dolayısıyla aslında namussuzluğun içinde olanlar namuslu olmayacaklarını söylemeleri doğru bir şey. Onlar da çünkü zaten namus yok. Namusu olmayanın namusla kendini ifade etme imkanı yok. Ama maalesef bu kavramlar popüler kültürde kullanılıyor, medyada kullanılıyor ve giderek içi boşaltılıyor. Oysa her kurumda olduğu gibi aile kurumu da bir takım temel kavramlarla, anahtar kavramlarla var oluyor. Biz onları korumalı, onlara sahip çıkmalıyız. Bu önemli. O nedenle özellikle bu kavramı kullandım. Ya modern dönemde tabii Müslüman aileler mesela göçmen aileler, şehir aileleri, yerleşik aileleri biçimde sınıflamak da mümkün. Örneğin Kafkaslar'da, işte Balkanlar'da birçok Müslüman aile İstanbul'a göç etmiştir. Anadolu'daki Müslüman ailelerle bunların çeşitli farklılıkları vardır. Örneğin muhacir dediğimiz Balkanlardan gelen ailelerde yakınlar arası evlilik yoktur. Değil mi yani?
Evet,
amca
evet.
Kızı, amca oğluyla evlilik yoktur. Evet. Bu İslam'ın yasakladığı veya öngördüğü bir şey değil. Burada değil. Bir içtihat alanı.
Tabii. Kur'an-ı Kerim o Müslüman aile çizmiş.
Evet, böyle bir içtihat geliştirmiş tarih içinde. Dolayısıyla İslam'da bunu yapamazsın gibi zorlayıcı bir tavır içine girmemiştir. Bu bile İslam'ın ne kadar aslında farklı topluluklar arasında esnekliğe, hoşgörüyle yaklaştığını göstermesi açısından önemli.
Evet hocam. Hocam, programımızın son bölümünde yaklaşık 10 dakikalık bir süremiz var. Ben biraz günümüz modern ailesinde konuşalım istiyorum. Gerçekten aile nereye gidiyor, dönüşüyor mu, bütün bunlar bir tehlike arz ediyor mu? Bunları da biraz konuşmayı arzu ediyorum. Hocam, bizim bir bakanlığımız var.
Evet.
İçinde aile kelimesi geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı diye bir bakanlık var. Hanım bakanları var 3 dönemdir. Öncesini hatırlamıyorum ne zaman kuruldu
Nimet
ama.
Nimet Çubukçu, geç o
Aliye
sorumluydu.
Aliye Hanım vardı, Fatma
sorumluydu.
Hanım vardı.
Evet.
İşte şimdi yeni bir aile bakanımız var yine hanımlardan. Şimdi bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Türkiye'de aile yapısı araştırmaları yapıyor. Bildiğim kadarıyla 2010'dan sonra da yayınlandı. Bunlar bayağı böyle hacimli araştırmalar. 400-500 sayfa tutan bir takım anketlerin yapıldığı Türkiye ölçeğinde. Buna göre değerler araştırması da diyebiliriz biz buna.
Evet.
Mesela hocam, ben 2012'de yapılan Türkiye'de aile yapısı araştırmasından size bazı bilgiler vermek istiyorum. Buna göre yorumlamanızı istirham edeceğim. Mesela Türkiye'de aile yapısı araştırmasına göre 2012 yılında ailelerde evin düzeni, çocuklar, komşu, akraba ilişkileri ve alışverişle ilgili kararlarda kadınlar etkiliymiş hocam.
Evet.
Erkeklerin kararları genellikle ev seçimi, tatil ve eğlence konularında ağır basıyor diyor. Yine bu araştırmaya göre katılanların %62'si eşiyle herhangi bir sorun yaşadığı durumda kimseden destek almadığını, bunu kendi içlerinde çözmeye çalıştıklarını söylemişler. Sadece %2.7'si işte bir uzman psikoloğu ya da bir aile terapistine gittiklerini ifade etmişler hocam. Mesela yine bir ilginç bir benim dikkatimi çeken bir şey var. İşte birlikte ne faaliyet yapıyorsunuz diye soruluyor aile fertlerine. Birlikte yaptıkları faaliyetlerde birinci sırada %60'la televizyon izlemek geliyor hocam. Çok ilginç. Yani aile fertlerinin
çünkü
en çok...
Çünkü bir tek akşamları beraber olabiliyorlar.
Beraber, evet.
Yani gündüz
bunu işte %25'le akraba komşu ziyareti ve diğer şeyler izliyor. Yine benim ilgimi çeken hocam, yaşlılık dönemi yaşam tercihleriniz ne olacak diye sorulmuş insanlara. Bunu %35'i ya bilmiyorum, hiç düşünmedim diyor. %29'u oğlumun yanında kalırım, %18'i evimde bakım hizmeti alırım, %10'u kızımın yanında kalırım, %9'u huzur evine giderim demiş. Yani bunları nasıl yorumlayabiliriz? Mesela yine hocam 2012'de, şimdi daha artmıştır, Türkiye'de evlerin %34.2'sinde internet kullanılıyor. Son olarak şunu da söyleyerek bu araştırmanın sonuçlarını bitireyim. Kırdakilerin kenttekilere, erkeklerin kadınlara üst sosyoekonomik statüdekilerin alttakilere oranla daha mutlu olduğu görülmüş 2012'deki araştırmaya göre. Tabii bunlar, bu veriler her şeyi ifade etmiyor ama bir dönüşüm yaşadığımız bir gerçek hocam. Az önce de ifade ettiniz, bir sürü alternatif kurum var. Devlet eliyle oluşturulmuş kurumlar var, sivil toplumun yaptığı kurumlar var. Artık eğitim, ahlaklandırma, bir zihniyet kazandırma sanki ailenin rolü değil, işte dışarıdaki kurumlara devredilmiş roller bunlar. Görüyoruz işte ailenin en çok birlikte yaptığı şey birlikte oturup televizyonda dizi izlemek, televizyon izlemek. Bu geçici bir durum mudur? Yani aile tekrar kendine, asli hüviyetine dönecek midir? Yani eğitim aileye alınacaktır, ilgi alaka aileye alınacaktır, televizyonlar kapatılacak mıdır? Bir henüz bir doyum noktasına erişmedik mi bu konuda? Yani modern diye tabir edilen bu dönemin ailesi nereye gidiyor hocam?
Evet. Şimdi tabii bu yapısal bir şeydir. Yapısal olan bir şey, işte endüstri devriminden bahsettik, ulus devletten bahsettik. Ailenin bir bütün olarak projelendirilmesinden, aile planlamasından bahsettik. Dolayısıyla yapısal olan sorunları bir takım değerlerle düzeltmek kolay değil bence, çok mümkün de değil. Bu yapısal olan sorunları yine yapısal bir takım düzenlemelerle düzeltmek mümkün. Mesela işte diyelim ki kadının birinci derecede rolü bizim için anne olmaktır. Erkeğin rolü baba olmaktır. Erkeğin birinci derecede rolü ev dışı işlerle ilgilenmek, ailenin geçimini sağlamak. Bizim kadim İslam geleneğinde böyledir. Ama modern ailede yapısal olarak eşit ilişkiden bahsediliyor. Zaten 2000 yılında Türk ailesinde artık reis de yok. Yeni aile kanununa göre reissiz bir aile olarak varlığını sürdürüyor. O nedenle yapısal bir durum var. Bu yapısal olan durumu bir takım kanunlar koyarak, bir takım değerler getirerek düzeltmek zor bir şey. Yani hiç mümkün değil demek doğru değil ama burada ne yapılabilir? Burada yine mesela kadının iş yükünün, madem kadın, yani ailede biz birinci derecede anne rolünü yüklüyorsak ve verdiğiniz örnekte de hala aile oryantasyonluysa kadın, o zaman kadının dışarıdaki yükünü azaltmamız gerekiyor. Yani kadının toplumsal hayatta daha kariyerist, daha merkezi olan bir rolde değil, aile merkezi olma seçeneklerini sunmamız. Herkesi bunu zorlamak anlamında demiyorum. İşte ne olabilir bu? Yarım gün çalışma olabilir. Yani çocuğu olan kadınların özellikle. Baba aynı şekilde aile rollerini güçlendirici, baba rolünü güçlendirici bir takım yaptırımlar ve bir takım uygulamalarla yüzde olması gerekiyor. Türkiye'de hala işte emekli olunca ve yaşlanınca ne yapacaksın sorusuna %30 karşılık yok. Hala geleneksel kodlarla var olduğumuzu sürdürüyoruz ama pratikte yapılarımız modernleşiyor. Ve bizi ister istemez artık çocuklarımız bizimle beraber gittikçe yaşamak istemeyecekler. Çünkü evlendikleri zaman bizden ayrı ev kuruyorlar. Sadece fiziksel olarak ayrı ev kurmuyorlar, sosyal olarak da ayrı ev kuruyorlar.
Başka bir çevre ediniyorlar.
Evet, başka bir çevre ediniyorlar. Böylesi bir durumda tabii anne, baba, çocuklar evlilik döneminden sonra ayrışıyorlar. Sürekli yeni çekirdek aileler üretiliyor. Sürekli aileler parçalanıyor aslında. Bu durumda da anne ve babalara kalan ihtiyarlandığı zaman huzur evinde kalmaktır. Huzur evleri gittikçe Türkiye'de çoğalıyor. Gittikçe yayılıyor. Kadın sığınma evleri yayılıyor. Erkek sığınma evlerinden bahsediliyor. Anaokulları yayılıyor. Dolayısıyla aslında ailenin fonksiyonları parçalanıyor ve azalıyor. Türkiye ciddi anlamda yavaş yavaş bu Avrupa modern ailesinin yaşadığı farklılaşmaları, yapısal değişmeleri Türk aile yapısı da yaşıyor. Aile Bakanlığı'nın kurulması çok büyük bir siyaset, iyi, doğru bir siyaset. Hele muhafazakarlık siyasetine sahip olan iktidarın bunu yapması da zorunluydu zaten. Çünkü muhafazakarlık siyasetinin en önemli ayaklarından birisi ailedir. Yani toplumu aileden bakarak değerlendiren bir siyasettir. Aile Bakanlığı o zaman hem modern dünyadaki gelişmeleri, hem bu toplumun değerleri, kültürleri, mirası, geleneği, bununla ilgili araştırmalar, çalışmalar, düşünmeler, topyekün düşünerek aile mevzularına yaklaşmalı. O nedenle çok popüler feminist Avrupacı aile yaklaşımlarına karşı mesafeli davranmalıdır. Yani işte kadının özgürleşimi deyince, efendim kadının var olması deyince evinin dışında çalışması olarak anlaşılmamalı. Yani çalışma kavramını bile ev içi çalışma, ev dışı çalışma diye tanımlamamız gerekiyor. Eğer biz ev dışı çalışmayı çalışma olarak değerlendirip, onu yüceltip, onu kadının kendi özgürleştirmesi olarak tanımlarsak veya erkeğin çalışmasını erkeğin parası, erkeğin işi olarak tanımlarsak, ailenin dışına çıkarıp, o zaman bu bahsettiğimiz süreç devam eder ve bundan biz kurtulamayız. Sorunlar, işte boşanmalar artar, aile parçalanmaları artar, geç evlilik artar, işte 28-30 yaş civarında evlenmeye başlar. Gençliğinin en enerjik, en dinamik dönemlerinde insanlar evlenemez. Evlenemediği için de ciddi anlamda cinsel sapma davranışlarına yönelirler, harama yönelirler gençler. Bugün Türkiye'de olan bunlar. Bunların engellenmesi, yani gençlik sorunları da aslında ciddi anlamda aileyle ilgili, kadın sorunları da aileyle ilgili, erkek sorunları da aileyle ilgili. Aile bütün bunlara bir bütün olarak yaklaşır ve bu çerçevede çözmeye çalışır. Yani doğurganlığı denetlemek, çoğaltma meselesi de çok tartışılıyor mesela. 4 kişi olalım, 3 kişi olalım. Bu da yine çok yapay bir müdahale tarzıdır. Biz zaten Müslüman bir toplumsak, biz zaten iyi bir toplum, çalışkan bir toplum, refah düzeyi olan bir toplum, özgürlükleri olan bir toplum haline gelirsek, nüfusu çok olan Müslüman toplumlar gelip bizimle yaşarlar ve nüfus dengesi oluşturma açısından bize katkı sağlarlar. Bugün Türkiye'de 1 milyon civarında Suriyeli göçmenler var. 400 bin Kafkasya'dan gelenler ve diğer yerlerden gelenler var. Aynı şeyi Arabistan ve Körfez ülkeleri içinde düşünelim. O ülkelerin nüfusları az ama Pakistan'dan, Hindistan'dan Müslüman nüfus geliyor oraya. Fakat onlar yine de bu nüfusu kabul etmeme yönünde ulus devletçi bir tutum içinde bulunuyorlar. Halbuki bizim inancımızda nedir? Birisi Müslümansa bizim kardeşimizdir. Biz ona kız da veririz, kız da alırız.
Evet.
Aileyi onunla beraber kurarız, değil mi? Ailenin çoğalması demek bununla beraber olması demektir. Ama ulus devlet politikaları ne yapıyor? Sınır çiziyor, tanımlıyor, nüfus azalmayı veya çoğaltmayı bununla düşünüyor. Bu çok hakikaten artık gerici bir yaklaşım. İslam'a da uymayan cahili bir yaklaşım.
Evet.
Aile politikalarımızı hem bugünün dünyanın gerçeklerini düşünerek hem de kendi İslami mirasımızı düşünerek oluşturmalı, tartışmalı ve çözümler getirmeliyiz aslında yani. En büyük duruşumuz bu olmalı bence.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programında bugün aileyi konuştuk efendim. İnşallah haftaya başka bir konu ile karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşça kalın.